الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 6. مقدمة صفحة 26. Altıncı mukaddime. Mesela tefsirde mezkûr olan her bir emir tefsirden olmak lazım gelmez. İlim ilme kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır. Şöyle müsellemattandır ki hendese gibi bir sanatta mahir olan zat, tıp gibi başka sanatta âmi ve tufeyli ve dahil olabilir. Ve kavaid-i usuliyedendir ki, fakih olmayan, velev ki usulül fıkıhta müçtehid olsa, icma-i fukaada muteber değildir. Zira o, onlara nispeten âmidir. Hem de hakaiki tarihiyedendir ki, bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Ancak ferid bir adam 4 veya 5 fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. Bir fende meleke, o fennin suret hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerektir. Zira bir fende mütehassıs ve malumat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmezse, malumat-ı perişanından bir suret-i acibe temessül edecektir. Tenbir için bir latife-i faraziyedir. Nasıl ki, başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa, halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısı tam suretini görmemiş, belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir sureti tasvir etmek isterse, mesela insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve amame gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali yahut nazarına tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, İnsanın yüzünü, aslanın başı bir hayvanın sureti yapsa, nasıl ki imtizaçsızlıkla kabili hayat olmadığı için şerait-i hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler ve nakkaşı müttehem edecekler. Şimdi bu kaide fenlerde aynen cereyan eder. Çaresi odur ki bir fenni esas tutup sair malumatını avzen ve zenav gibi yapmaktır. Avzen Kürtçedir. Hem de adat-ı müstemirredendir ki
aynı manaya gelir. Biriktirmek, havuz, bir toplamak manası. Evet.
Hem de adat-ı müstemirredendir ki kitab-ı vahidde ulûm-u kesire tezahüm eder. Zira ulum birbirini intaç ve birbirinin elini tutmakla teanuk ve tecavüp ettiklerinden o derecede iştibak hasıl olur ki bir fenle te'lif olunan bir kitapta o fennin mesaili o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekatı çıkabilir. Bu sırdan gaflet iledir ki bir şeriat veya bir tefsir kitabında İstidraden derc olunmuş bir meseleyi gören bir zahirperest veya mugalatacı bir adam der ki, şeriat ve tefsir böyle der. Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Şayet düşman olsa o bahaneyle der, şeriat veya tefsir haşa yanlış. Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta te'lif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur. Eğer bunu fehmedebildin, Hayse beyseden kurtulacaksın. Dikkat et, nasıl ki bir evin levazımı mütenevviyası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanatta mütehassıs olana müracaat olmak gerektir. Öyle de saadet sarayı kemalatta o kanuna tatbiki hareket etmek gerektir. Acaba görülmüyor mu ki birinin saati kırılsa, terziye saatimi dik dese, yuhadan başka cevap var mıdır? İşaret, bu mukaddimenin üssül esası budur ki, Sani Zülcelal'in hırkat-ı alemde cari ve taksimul amal kaidesinden akan kanun tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken, itaat tamam edilmemiştir. Şöyle, kaide-i taksimul amali muktezi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle, beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müyulatla, şeriat-ı hilkatin farzül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayinin edasına bir emri manevi vermişken, suistimalimiz ile o istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki, bu hırs-ı kazip ve şu re'si riya olan meylü tefevvuk ile zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstehak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzeb olduk. Bu azaptan bizi kurtaracak taksimul amal kanunuyla amel etmektir. Zira seleflerimiz taksimul amalin ameli ile cinan-ı uluma dahil olmuşlardır. Altıncı mukaddime. Mesela tefsirde mezkûr olan her bir emir tefsirden olmak lazım gelmez. İlim ilme kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır.
Şimdi bu çok önemli bir kaide tefsirde. Tefsirde yazılan her emir, bir iş, bir olay, bir vaka, bir açıklama illa o tefsirin lazım ve zaruretinden değildir. Bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Tefsirde, mesela bir tefsir kitabında diyelim ki adam Süre-i İhlas'ı tefsir etmiş. Yasin'i bir cilt kadar ne yapmış? Tefsir etmiş. Şimdi o bir cilt içerisindeki bütün ifadeler, beyanlar, izahatların hepsi tefsirden değildir. Bir kere bu noktanın altını çizmek gerekiyor. Nedir? Onu daha sonra üzerinde duracağız. Evet, bu bir. İkincisi?
İlim, ilme kuvvet verir, tahakküm etmemek şarttır.
Evet, bu da bir kaide. Yani aslında bir insanın kendi aslı, branşı, uzmanlık sahası neyse, değil mi? Onu esas alıp, istat ve kabiliyetini o manada açması, inkişaf ve intişar etmesi gerektirir. Ama birçok mesela tatbiki ilimlerde, araştırmalarda, bütün dünya üniversitelerinde yapılan çalışmalarda sizin ilminizi teyit eden, onu tahkim eden, onu güzelleştiren, onu sisteme sokan, onu daha belli, daha güzel ifadeye vesile olan pek çok ilimlerden de istifade edersek, telif ettiğimiz eser daha hakimane, daha maslahata muvafık, daha mutabık olur. Bu da bir kaydedir. İlim ilme tahakküm etmemesi gerektir. Konu sağlıksa, proje insan sağlığı ise, burada asıl mehenk tıp ilmidir. Değil mi? Ama tıp ilmiyle beraber bu hastalığın dünya çapındaki dağılımı, bu hastalık nerede intişar etti, nerede gelişti, nerede millet belasını buldu? bununla ilgili araştırmalarla ilgili ilim nedir? İstatistiktir. Değil mi? Yani şu hastalığın neticesi, dünyadaki yayılma hızı neticesi, kaç milyon insan bu hastalığa tutulmuş? Bu hastalıktan ölenler, kalanlar, yaşayanlar, bunların akıbeti. Şimdi bunlarla ilgili bilginin kaynağı nedir? İstatistiktir. Bak şimdi konu tıp, değil mi? Mesela kanser hastalığı, değil mi? Konu kanser hastalığı. Peki bu hastalığın dünyaya tanıtılması, üretilmesi, tam bilinmesi için tablo, grafik çizilmesine ihtiyaç var mıdır? Bu hastalık dünyanın neresinde daha yaygındır? Ve ölenlerin, yakalanların yüzde kaçı ölüyor, yüzde kaçı kurtuluyor, köşeden dönüyor. Bak, işte bununla ilgili ilim nedir? İstatistiktir, değil mi? Peki, bu hastalıkla ilgili meseleyi kaleme alacaksın. Yani açık, sarih bir lisan ve bir beyanla, ilmi belagatla, hakimane ifadelerle onu tespit edeceksin. Bu nedir? Edebiyattır, ilmi beyandır, değil mi? Ha. Bunu şimdi üç tane ilim böyle arka arkaya götürebilirsiniz. Şimdi burada ilim ilme kuvvet vermesi lazım. Asıl projemiz tıptır. Ama tıpla ilgili bu meseleyi istatistik ilmini kullanarak insanları aydınlatacağız. Bak, istatistik sana ne yaptı? Kuvvet verdi. Ha. Ve bunu insanlara daha net, daha açık ifade edeceğiz. Kelam, lisan şeyi, hukufiyeti, beyan rusuhiyeti, edebi sanat. Şimdi burada bu üç ilmin birbiri üzerine tahakküm etmemesi lazım. Değil mi? Yani asli manayı tahkim edecek değer olarak ben istatistiği, asli manayı daha net ifade edecek şekilde ben edebiyatı, edebi sanatları kullanırım. Şimdi edebiyat sanatını öne çıkartıp hakikati geriye gidersen, hakikati önünü ne yapmış oldun? Kesmiş oldun. Bu hastalığın dünyada fevkalade bir problem olduğunu ve dünya nüfusunu tehdit ettiğinin de araştırmasını bize ne veriyor? İstatistik veriyor. Şimdi istatistik tıbba da tahakküm etmeyecek, edebiyat da tıbbın önüne geçmeyecek. Bak birbiri içerisinde birbirine kuvvet verecek şekilde bir ilim diğer bir ilme kuvvet verirse bir tahkim değer olur. Olay daha çok netleşir. Hadise daha berrak bir hale gelir ve istifade de külliyete çıkar. Evet.
Şöyle müsellemattandır ki, hendese gibi bir sanatta mahir olan bir zat...
Hendese, bugünkü manada mühendislik. Mühendislikte mahir olan bir zat.
Evet. Tıp gibi başka sanatta âmi ve tufeyli ve dahil olabilir.
Ve şimdi mesela şimdi bu tahkimin biraz daha boyutlarına geçelim. Yani ben de cümle içerisinde izah edersek dahi mesela tahkim. Şimdi bir adam hocadır, tamam, molladır. Biraz daha müderristir. Daha çıkartalım, müftüdür. Değil mi? Kadı-i kudattır. Tamam. Bu adam şeriat namına fetva verir mi? Verir. Değil mi? Ha. Şimdi bu adam da iktisat profesörüdür. Ya senin sahan fetva sahası. Sen gel Türkiye'nin iktisadı hakkında konuş. Ya ben fıkıhı iyi bilirim. Kardeş, senin fıkıhı iyi bilmen, iktisadı iyi bilmen manasına gelmez. Sen fıkıhta alleme olman, senin hastayı tedavi etmek anlamına da gelmez. Bak, ya ben bilirim, ben alimim, ben veliyim. Ben ehli keşfim, ehli kerametim kardeş. Tahakküm etme. Senin sahan belli. Değil mi? Senin fetva alanın da belli. Bak, şimdi bu cihette ilmi olan, o sahada ilmi olmayanın yanında biraz ekabirleşiyor, horozlanıyor. Horozlandığı için de o ilmi diğerlerine bir vesileyi tahakküm yapıyor mu? yapıyor. Ben şairim, tamam, şair olabilirsin, çok güzel şiir söylersin. Ama hakim değilsen, senin şiirin muallakta kalır, abes olur. Şimdi bu ders bizi nereye götürüyor? Uzmanlık sahasına. Kim hangi sahada rusuhiyeti varsa, birinci derecede söz onundur, o konuşur. Ben efendim çok iyi bir doktorum, tamam çok iyi bir doktor olursun ama hakikatta tüfeğli bir çocuk olabilirsin. Değil mi? Ben çok iyi mühendisim. Tamam, çok iyi mühendisin ama milletin dişini çekemezsin. Bak bu ihtisas sahası, sen dişçilik özelliğini, bu altyapıyı ne yapmamışsın, almamışsın. Şimdi bu cihette de böyle zaman zaman insanlar arasında bir tahakküm oluyor mu? Mesela diyelim ki, bu biraz daha farklı. Mesela babanın evladına karşı tahakkümü, iki kardeş birbirine tahakkümü bak. Ekabirlik. Lan git, sen doğmadan ben burada delikanlık yapıyordum. Lan bu çöplükte benim gücüm, benim dirayetim nedir esastır. Sen geriye. Yani aşağı yukarı hayatın her geniş sahası içerisinde bir derece tahakkümü ihsas edecek hususiyette uygulamalar oluyor mu? Oluyor. Niye? Belli bir sahada rusuhiyeti var. Belli bir sahada zirveye çıkmış. O zirve manasını insanların kendini insanların üzerinde biraz daha ehliyetli görmeden gelen bir haleti ruhiye o zaman neyi gerektiriyor? Tahakkümü ala küller gündeme getiriyor. Evet.
Ve kavaid-i usuliyedendir ki fakih olmayan velev ki usulül fıkıhta müçtehit olsa İcma-ı fukahada muteber değildir.
Şimdi çok önemli bir ölçü bakın. Şimdi bir fıkıh var, bir fakıh var. Daha doğrusu bir müçtehit var. Yani fıkıh ilminde mütehassıs olan insanlara ne deniliyor? Müçtehit, fakıh. Aslında terminolojide müftü fakıh manasındadır. Fetva vermeye ehliyetli insana müftü denir. Fakıhtır. Şimdi fıkıh ilminde adam müçtehit, içtihat sahibi. Bir de usul-ü fıkıh var. Yani fıkıh ilminin metodolojisi. Fakıhlar Kur'an'dan ve sünnetten fetva çıkartırken hangi ölçüleri, hangi delilleri alıyorlar? O delillerin zımmında fetva veriyorlar. Bunun metodolojisi. Bunun usulünü, bunun prensiplerini inceleyen ilme de usulü fıkıh deniliyor. Bakın, bütün müçtehitler, ehli ihtisasın burada bir fetvası var. Bir insan usulü fıkıhta müçtehit olsa, İmam Azam bu meselede şöyle bir içtihat etmiş, bu içtihatın altyapıları ne? Hangi metodu kullanmış? Bu ahkamdan bu hakikati nasıl süzmüş? Bunun metodolojisine, usul ve tekniğine, bu sahada, usul sahasında, metodoloji sahasında müçtehit dahi olsa, o fakih değilse, fakihlerin yanında o nedir? Tüfeğlidir, çocuk gibidir. Yani buradan meseleye bakın diyor. Yani biraz daha zihne yaklaştırmak için konuşalım. Şimdi İçtihat manasını simgesel ve sembolik manada ifade edersek Mimar Sinan Süleymaniye yapmış, işte Selimiye. Mimarlık içtihatı, ilmindeki derinliği, ruhundaki kemalatı, yılların birikimini yansıtmış. Tabiri caizse Mimar Sinan'ın mimarideki içtihatı, işte Selimiye. Öyle mi? Ha. Şimdi burada da bir mimarlık fakültesi var. Mimarlık fakültesinde bir profesör var. Mimar Sinan'ın eserinin üzerinde talebelere ders veriyor. Hangi tekniği kullanmış? Plan nasıl? Proje nasıl? Efendim, işin detayları nasıl? Bak bunları açıklıyor, ifade ediyor. Hatta kitap yazmış. Hatta profesör olmuş. Bak, ha. Tamam. Şimdi Selimiye izah ediyor. Süleymaniye hakkında efendim bir cilt iki cilt kitap yazmış. Ama buyur meydan senindir. Ağın kazma, ağa kürek. Ağa çimento, ağa da beton. Yap. Hadi yap. Bak. Yapmaya gelince el ayağı birbirine girer. Şimdi mesela edebiyat fakülteleri vardır. Çocuk edebiyat fakültesini bitirir. Değil mi? Ama mesela dünya tarihindeki şairlere, edeplere, ediplere, fikir adamlarına, romancılara bakın. Onların hemen hemen hiçbirisi, çok istisnası edebiyatçıdır. Doktordur, mütefekkirdir, dağda yaşamıştır, şairdir, ilhama masalıdır. Adam şiir yazmış. Edebiyat fakültesinde de bak, şiir tahlilleri dersi okutuluyor. O dersi hoca ne yapıyor? Fuzuli'yi okutuyor. Şimdi bizim edebiyat fakültelerinde Fuzuli'nin su şiirini adam inceliyor, tahlil ediyor, doçent oluyor bir şiiri.
Su
kasidesi. Su kasidesi. Ha, o kadar. Şimdi bir adamın edebiyat sanatlarını bilmesi, hatta edebiyatta hoca olması, onun dünyanın en güzel şiirini yazacağını, dünyanın en güzel romanını kaleme alacağını, dünyanın en mükemmel, en cami mükemmel bir makalesini gündeme çıkaracağı manasına gelmez. Evet.
Evet. Zira o onlara nispeten amidir. Hem de
ami sayılıyor bak. Usulü fıkıhta müştehit dahi olsa fukahaya göre, müştehitlere göre o nedir?
Amidir.
Aslında hakim ve üzerinde hassasiyetle durulan nokta bu. Deha fıtridir. Doğuştan gelir. Es-Said-i Said'in fi bedni ümmi. Said, anasının karnında da Said'dir. Deha doğar. Deha eğitimle ortaya çıkmaz. Belki eğitim istadı açar. İnkişaf ettirir. İşte annen köyde, nenen köyde hamuru alıyor, açıyor. Değil mi? Tamam, hamuru alır, biraz açarsın, köy ekmeği olur, değil mi? Biraz daha açarsın, efendim, tatar böreği olur. İyice açarsın, mantı olur, biraz daha açarsın, börek olur. Eğitim belki malzemeyi kemal noktaya getirme noktasında faydası vardır. Ama deha fıtridir. Doğuştan. Allah'ın avn ve inayeti, hususi ihsanatıdır. Mesela İmam-ı Buhari hakkında bütün müştehitler demişler ki, bütün müştehitlerin ifadesi Cenab-ı Hak İmam-ı Buhari'yi hadis ilmini toplamak için yarattı. Bak, dinde müştehit, işte İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli, bunlar şahs, şu zat. Yani sadece bugünkü modern ilimlerle, tetabbuatla, emekle değil. Şimdi bir kesbi ilim var, bir de vehbi ilim var. Onların, mesela dinde müştehit olanların, bu manadaki fukaların ilmi şeydir. Vehbidir. Yani bir atay-ı ilahi, bir ikram-ı Rabbani'dir. Yani bunu mesela şöyle anlamak, bir derece anlamak lazım. Mesela insanda idrakın gelişimi var. Kalbin hassasiyeti var, duyarlılığı var. Bir de ruhun imsatı vardır. Ruhun imsatı. Üstad diyor, hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıksa, maziye nüfus, istikbale hulul hakkatı zuhur edebilir. Yani ruh imsat da açılırsa, zamana mukabil gelir. Mazi, hal ve istikbal ruhun ayn hükmüne geçer. Şimdi tabi İslam tarihinde her asırda böyle parmak sayısı kadar insanlar ruhun imsatına mazhar olmuştur. Mesela müştehitlerdeki içtihat meselesi, yani Cenab-ı Hak onlara o altyapıyı da ikram etmiş ama bu sadece altyapıyla, işin metodolojisi de bilmiyor yani. Değil mi? Olmuyor. Yani siz mesela çok güzel edebi kayderi bilebilirsiniz. Teşbih nedir, istihare nedir, mananın tabakatı nedir, fehvası nedir, mutabakatı nedir, efendim, iltizamı nedir, tazamunu nedir? Bunları çok iyi bilebilirsiniz, edebiyat profesörü olursunuz ama Ya Necip Fazıl Gibeler şurada şu şeyi, şu Sakarya şiirini yaz bakalım. Hadi yaz. O ayrı bir mazhariyet. Şimdi mesela müçtehitlerdeki mazhariyet vehbidir. Vehbi mazhariyete çıkan bir müçtehidin ruhu imisat da açılır. İmizat da açılan bir ruh maziden istikbale bütün zaman ayarlıklarını tutar. Yani daha açık ifade edeyim. Mesela diyelim ki birisi İmam-ı Azam'a gelip bir fetva soruyor. Bak, İmam-ı Azam'ın ruhunda imbisat olduğu için hız olayı hız. Aynı bilgisayardaki şey gibi, bugünkü teknoloji gibi. Geçen hafta söyledik ya, mesela adam Bayburt'tan Osmanlı döneminde şeye gitmiş, Mısır'a gitmiş. 7 sene Mısır'da kalmış, Kütüb-ü Sitte'yi eliyle yazmış. Heybeye koymuş, getirmiş. 7 sene. Şimdi adamın 7 senede Kütüb-ü Sitte'yi eliyle yazdığı metin şu anda bilgisayarda bir tuşla, bir enter tuşuyla bir anda, değil mi? 2 saniyede indiriyor musun? Bakın, o mollanın 7 senede yaptığı icraatı şimdi bilgisayar 2 saniyede yapıyor. İşte ruh imbisat açıldığı zaman, bakın, İmam Azam'a birisi bir fetva soruyor, İmam Azam Fatiha'dan giriyor, bir anda Sure-i Nas'tan çıkıyor. Aynı o bilgisayardaki hız gibi. Ve fetva ekrana düştü. Hüküm budur. Yani. İmam-ı Azam'ın 2 dakikada, 1 dakikada yazdığı bir içtihatı bir molla kütüphaneye girse, 40 sene terlese, çalışsa o içtihata ya ulaşır ve çoğu zaman da ulaşamaz. Dadı hak, ra kabiliyet, şartmıştı. Evet.
Hem de hakaiki tarihiyedendir ki bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Ancak ferit bir adam 4 veya 5 fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir.
Şimdi tarih boyunca mesela böyle fert, Dehai Kutsi, Dehai Nurani gibi zatlar gelmişler, gelmişler. Onlar birkaç sahada, mesela felsefeyle meşhur olan insanların ekserisi matematikçidir. Matematik, mantık ve muhakemesi gelişmeyen ciddi bir manada felsefe de yapamaz. Felsefeyle, matematikle, fizikle, tatbiki ilimlerle meşgul olmuşlar. Ve dünya çapındaki bir kısım filozofların böyle birkaç sahada uzmanlık sahası var. Ama alelekser insanların istidadı ancak eğer ciddi iştiyakla, ciddi bir taleple ve zamanını vererek, zihnini teksif ederek bir insan bir sahada uzman olabilir mi? Olabilir. Yani beşer tarihinde pek çok sahada böyle uzman olan insanların sayısı azdır yani. İlimde de öyle mesela 7 tuğla çıkmış ilimler. Mütebahir. Adam sadece fıkıhta, sadece hadiste, sadece ilmi belagatta, sadece mantıkta, bazıları da ilmi tuğla işte biraz daha istat ve kabiliyeti varsa bir iki sahada hem tefsirde hem hadiste ne olmuşlar? Alleme olabilmişler. Evet.
Bir fende meleke, o fennin sureti hakikiyesidir.
Şimdi yukarı bir de oku.
Hem de hakaiki tarihiyedendir ki bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz.
Olamaz.
Ancak ferit bir adam 4 veya 5 fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak, umumu terk etmek
Ha,
demektir.
bu da bir kaydı. Umuma el atmak, umumu terk etmek demektir. İşte umuma el attım mı, insanın fıtrat haritası, istat ve kabiliyeti ne gibi olur? Aşure. Her şey var şimdi. Biraz fasulye, biraz ceviz, biraz buğday tanesi, değil mi? Biraz süt,
Kayısı.
biraz kayısı işte o. Aşure. Mesela Risale-i Nur'un eğitimi noktasından da bu çok önemlidir ya. Ha, kardeşim bak, bugün hayatın en elzem dersi, en birinci dersi, vazgeçilmeyen dersi, ya, son nefese kadar ihmal edilmeyen dersi, dersi Kur'an'ıdır. Marifetullah'ta derinleşmektir. İlmi, tevhidi, Mevla'ya vukufiyet ve resuhiyettir. Önce burada derinleş. Şu kitabı da okuyacağım, bir de onu da okuyacağım, bir de onu da okuyacağım, bir de onu da okuyacağım, bir de onu okuyacağım. Tevhid-i kıble et. Şöyle Risale-i Nur'u iyice oku. İyice öğren. Arkası zaten Risale-i Nur'u iyice okur, iyi yaşarsan Risale-i Nur senin içinde durmaz. Çağlayan gibi seni akıtır. Su gibi, su gittiği yeri neye çeviriyor? Bağ ve bostana çeviriyor. Himmet ve hamiyetin ayağa kalkar. Ama bak, biraz da ona mesela, yani biz bunu çok uygulamasını yaptım. Hocam diyor, efendim, zamanım geniş, efendim, ne tavsiye edersin? Ne var aleminde? Derslere geleceğim bir, hafızlığa çalışacağım iki, müzikte efendim şey o ne gibi neyi çalmaya dudaklarım müsait neyi çalacağım üç hatta merak sardım hattat olacağım dört açık üretimi okuyacağım beş babamın işlerine babamın işlerine yardım edeceğim altı hiçbirini de yapamazsın. Hepsinden bir avuç. Senin maneviyatın aşure gibi olur. Her şeyden bir karış. Maneviyatta da öyle. Bakın, ben Nurcuların dersine gideceğim, tarikatçıların dersine gideceğim, filanların meal şeyine gideceğim, şuraya da gideceğim, şu vaiz de dinleyeceğim, orayı da dinleyeceğim. Umuma el atmak. Allah rahmet eylesin 40. Hoca diyordu ki şurada efendim şurada bir yumurta var. 10 tane yumurta var. Şimdi ana tavuk gitti yumurtanın üzerinde 3 gün oturdu. Kalktı. Ya burada 3 var, burada 5 var. Gitti 5'in yanında çöktü üstüne. 3 günde onun oturdu. Burada 10 tane yumurta var. Bunda 20 tane yumurta var. Dolandı. 21 gün sonra o yumurtanın hepsi cek çıktı. Sebat, sebat. İmam-ı Rabbani Usta'da ne demiş? Tevhid-i kıble et. Birisini esas tut, arkasından git. Ben şimdi sporcuyum, benim istadım hepsine yeter. Futboldur, basketboldur, yüzmedir, koşmadır, şudur, budur. Bak, 4-5 tane sahaya girse, günlük 4-5 parçaya bölse, o milli futbolcu olamaz. O hiçbir zaman zirvede kendini yapamaz. Götüremez yani. Tek bir sahaya konsantre olmak lazım. Ha. Fartsa o bir dehay nurani, bir dehay kutsi ise, Cenab-ı Hak ona çok fevkalade bir istat ve kabiliyet vermişse, o insan bir iki sahada şey olabilir, değil mi? Kulaç atabilir. Ama normal bir vasat istat ve kabiliyetin varsa ve bu dünyanın ahir zamandaki bu efendim meşguliyetler, dimağı, zihni dağıtan saikler çok ziyadeleştiği için, umuma el atan, umumu terk etmiş olur. Onun için burada bizim ne yapmamız lazım? Yani gözümüzü açtık, biz Risale-i Nur'u tanıdık. Öyle değil mi? Elhamdülillah. Risale-i Nur rahle-i tedrisine diz çöktük. Son nefese kadar şu hakikat-ı Kur'aniyenin talimiyle, tedrisiyle, tebliğiyle uğraşmak. Ve bunu hayatımıza usul esas, en birinci gaye yapmak lazım. Kur'an-ı Kerim'in bu asırda manevi bir tefsiri olduğu için ve Risale-i Nur Kur'an'dan telemmü ettiği için ben Risale-i Nur'un hakikatında esrar, envar ve marifetinde rusuhiyete çıkacağım. Bu sahada kendimi derinleştireceğim. Bugün İslam aleminin en büyük meselesi tebliğ ve temsildir. Tebliğ görevimi ifa edeceğim. Temsil mazhariyetimi de en güzel ortaya çıkartacağım manasında bir şevk ve bir gayretle yürümek lazımdır. Yoksa insanın manevi hayatı aşırı olur yani.
Evet. Bir fende meleke, o fennin sureti hakikiyesidir. Onunla temessül etmek gerekir.
Yani o ilmin temel esasları, suretleri, prensipleri, kanunları, vecih cihetleri ne varsa, tabi caizse o fennin temel esasatını, altyapısını çok iyi tedris etmek lazım. Çok iyi okumak, çok iyi kavramak, çok iyi anlamak lazım. Evet.
Zira bir fende mütehassıs ve malumat-ı sairesini mütemmime ve medet verici etmez ise, malumat-ı perişanından bir sureti acibe temessül edilecektir. Evet.
Yani şimdi bir sahada tam rusuiyeti, tam vukufiyeti yoksa, mütenevvi sahalardan da bir şeyler almış, fikrinde var.
Biraz oradan,
biraz buradan, efendim, bir avuç oradan, bir avuç oradan. Şimdi bunları da hakimane esas bildiği, kavradığı ve rusuhiyet kazanmış olduğu ilmi tahkim değer, takviye değer olarak alırsa güzel. Ama bunları yoğuramıyorsa, o zaman onun zihnindeki müşebbişiyet lisanına, ahvalına dökülecek. Hikmete medar da bir şey konuşmadığı için de belki gittiği mecliste tahkir darbesini de maalesef yiyecektir yani, yer.
Hazmolmayan ilim gibi.
Evet, evet.
Kay
verir, evet, evet.
Ona benzeyecek.
Evet.
Tenvir için bir latife-i faraziyedir. Nasıl ki başka alemden bu küreye gelen tasvirci bir nakkaş farz olunsa, halbuki ne insanı ve ne insanın gayrısı tam suretini görmemiş. Belki her birisinden bazı azasını görmekle insanın tasviri veyahut gördüğü eşyanın umumundan bir sureti tasvir etmek isterse, mesela insandan gördüğü bir el, bir ayak, bir göz, bir kulak, yarı yüz ve burun ve amame gibi şeylerin terkibiyle bir insanın timsali.
Evet.
Yahut nazara tesadüf eden atın kuyruğu, devenin boynunu, insanın yüzünü, aslanın başı bir hayvanın sureti yapsa, nasıl ki imtizaksızlıkla kabili hayat olmadığı için şerait-i hayat böyle ucubelere müsait değildir diyecekler ve nakkaşı müttehem edecekler.
Evet, işte hakikaten bu misal çok değil mi? Cariye bir dikkat. Yani semavattan bir canlı gelse, bakın o insanı tam tanımamış. Farazı ona insanın başı gösterilmiş. İnsan hakkındaki malumat baş. Başka, atın da kuyruğunu görmüş. Keçinin de sakalını görmüş. Efendim, ayının da pençesini görmüş. İşte birkaç hayvanın bazı kesitlerini görmüş. Bak, gördüğü, müşahede ettiği hiçbir varlığı bütün çerçevesiyle, efradını cami, ağyarını mani, tarif içerisinde bilmediği için İnsandan bir başı biliyor. Şimdi bunlardan müteşekkil bir canlı yapmak istese ne yapacak? Biz şimdi üniversitede diyoruz ki yani şimdi şu anda son yıllarda her şeyde erozyon olduğu için bilimsel araştırmalarda da erozyon var. İki teknik kullanılıyor. Biri kes yapıştır tekniği. Kes yapıştır. O gazeteden bir makalenin bir cümle, öbür kitabından bir paragraf, 4 tane, 10 tane paragrafı kesiyor, kes, yapıştır. Birinci teknik bu. İkincisi, çal, yakıştır. Çalıyor, sonra yana yana getiriyor, dikiyor. Dikiyor ama ne tenasüf var, ne ölçü var, ne mizan var, ne suret hakikiyesi var. Şimdi bir mahluk düşün, kafası insan, arkasında kuyruk, atın kuyruğu. El yok, pençe var. Hılkat-ı garibe. Bu nedir? Bu adam ne insandır, ne attır, ne ittir, ne balıktır, ne keçidir, ne koyundur.
Çocukların çizgi filmlerinde böyle garip şeyler,
İşte bak,
şey
bu.
Yapıyorlar ya.
Bakın, aynen bunu ilme tatbik edin. Bak, kamerden gelmiş, insanın sadece gözünü görmüş. Mesela, şimdi İslamiyet'i araştırmış, ne? Kur'an'dan 10 tane ayet öğrenmiş. 10 tane ayetle dinin hakikatını kendi aleminde inşa edebilir misin? Kur'an alacaksın. Hadisi alacaksın. Sahabenin uygulamasını alacaksın. Fukahanın neyini? İçtihadını alacaksın. Ehli reyini alacaksın. 1400 seneden beri İslam uygulamasının uygulaması nedir? Bunları da bir araya getireceksin. O zaman yazdığın bir eser, sunduğun bir reçete ümmete ne olur? Şifa bahşeder. Hadisten iki cümle, efendim, filozoftan üç cümle, Batı dünyasından üç tane gavur ismini katar, Hint kültüründen iki tane, sağdan soldan bildiklerini, gördüklerini kes yapıştır, çal yakıştır. Şimdi bu kitap telif eser oldu mu? Olmadı. Böyle bir kitaptan fayda hasıl oldu mu? Olmadı. Şimdi böyle bir malumat içerisinde konuşan bir insan yapayım derken ne yapar? Yıkar. Bizim bir hocamız vardı, Allah rahmet etsin. Vaaz ederken çok sert konuşuyor. Sert konuşurken de bazen dağıtıyor, bazen de şeye zülfikara ilişiyor. Bir gün 40. hocanın yanına geldi, hocam dedi, cuma vakti yaklaşıyor. Hocam dedi, ben ne vaaz edeyim? Ne vaaz etsem iyi olur. Hocam onun istadını bildiği için, cumaya gelenler de üniversiteden epey kimseler falan geliyor. 40. hoca dedi ki, hocam dedi, sen bugün hiç vaaz etmesen daha iyi olur. Ne konuşayım, ne vaaz edeyim iyi olur. Sen dedi, hiç konuşmasan, hiç vaaz etmesen daha hayırlı olur. Evet. Onun için eskide demişler ya, ulemanın, alimin yanında dilini tut. Evliyanın yanında da kalbini tut. Ulemanın yanında dilini tut. Bu kanun her yerde geçerli. Şimdi bir adam köyde yaşıyor, tamam. Köyde affedersiniz, ahır, merek diyoruz ya, merek yapacak. Ya işte koyuna, keçiye küçük bir dam yapacaksın, merek yapacaksın. Bu mereği yapmak için özel mimarlık ve mühendisliğe ihtiyaç yok. Değil mi? Dört tane tuğlayı arkasına koyar, iki tane de şey atarsın. Mertek atarsın, üzerini örtersin, oldu gitti. Ama köyde evet, 20 katlık bir apartman yapacağım. Bu köyün malumatıyla, sen köydeki usta bilgisiyle, taş ustasının bilgisi olmaz. Sen mühendislik biliyor musun? Statik hesaplarından haberin var mı? Burası deprem bölgesi. Şu toprağın şeyini yaptın mı? Altyapısını inceledin mi? Bu bölgeye kaç kat çıkar? Hangi demiri? Hangi tekniği? Nasıl kullanacaksın? Şimdi bunları bilmeden, hadi kazmayı vur. yaparsın, sonra bir deprem gelir, hicret apartmanı baştan sona yıkılır. Hem servetin gider hem de altta canlar ezilir. Şimdi maneviyat da öyledir. Kitap telifi de öyledir. Beyan ve lisan hakimiyeti de öyledir. Konuş. Hadi. Hadi izah et. Bak, tutarsız, hikmetten mahrum, marifetsiz, marifetsiz, muadelet yok. Ya ifrat, ya tefrit. Ya. Mantık yok. Mübalağa var. Bir şeyi olduğundan fazla abartıyor veya bir şeyi tamamen tezif, takir, kaldırdığı zaman semaya vuruyor, yükseltiyor, indirdiği zaman paralıyor ve parçalıyor. Hani usta demiyor ya, demiyorum efendim. Ben vaazları dinledim, kalbimin kesvetinden başka üç tane şey gördüm. Değil mi? Birincisi, bak, zamanın icatını bilmiyorlar. İlcaatı zamanı bilmeyen hakimane konuşamaz. Asrın hastalıklarını, asrın sıkıntılarını, asrın problemlerini, insanların psikolojisini ve şu cemiyet hayatındaki insanların zaaf noktalarını, kırılma noktalarını bilmeyen hakiki bir mürşit olamaz. Ya ifratta ya tefritte kalır. Ne yapıyorlar? Tasvir-i müddea ile iddialarını tasvir ediyorlar ama iddialarını delil ve hüccetle, mantık ve muhakeme ile tahkim etmiyorlar. İnsanları mazinin ta ileri tabaklarına götürüp hali hazırdaki ahval-i vukuatı bilmiyorlar, bildiremiyorlar. Dolayısıyla onların da o sıkıntısı hem kendilerine hem de cemaat olmuş oluyor mu? Telif eser de böyle, tebliğ de böyledir. Sanat da böyledir, teknoloji de böyledir. Ekonomi de böyledir bak. Her şeyin altyapısını, ona lazım temel bilgileri öğrenmedikçe o ilmin hakikatına, hakikatına medar, temel esaslara inmedikçe o insan o sahada mütehassıs olamaz. Mütehassıs olamadığı için nasıl ki işte doktorluktan anlamayan bir adam gider eczaneden bir ilaç alır, o ilaç onu ne yapar? Ters teperse cemiyetin manevi ıslahı noktasından da onun durumu aynı koca karının ilacına benzer. Evet.
Şimdi bu kaide fenlerde aynen cereyan eder. Çaresi odur ki bir fenni esas tutup sair malumatını avzen ve zenav gibi yapmaktır.
Hem yani bu ölçü yani asıl vukufiyetin ve rusuyetin olduğu sahayı esas yapacaksın. Diğer bilgiler de şey gibi yani şimdi mesela şimdi şurada bir vadi var, bir de burada bir vadi var. Şimdi o vadide diyelim ki Anadolu'da göze diyoruz. Mesela vadide şurada bir tane göze var, su fışkırıyor. Orada bir göze daha var. 5 tane, 10 tane göze burada var. 5-10 göze de bu vadide var. Şimdi onları kendi haline bıraktığın zaman toprak onları emer, yutar. Ama o gözelere bir yol yapsan, aşağıda bir kanal koysan, o devlet suçlarının su kanalları gibi tam vadinin altına bir kanal yapsan betondan, o küçük gözelerden de suları biriktire biriktire o şeye kanala aktırsan, bak o su bir değirmeni döndürür mü? O su o köyün ihtiyaçlarına cevap verir mi? Böyle. Sen hangi sahada uzmanlığın varsa o uzmanlık sahasını esas al, diğer bilgileri o sahanda kendine şey et, ümmete fayda verecek şekilde kanal yap ki fayda asıl olsun. O ilmin mütemmimi olur, o ilmi güzelleştirir, tahkim eder, süsler, tezin eder. Tamam. Çok iyi marangozsun, çok güzel marangozsun, iyisin. Dünyanın en güzel sanatını yaptın ama getirirsin buraya birkaç tane efendim altından, yakuttan çiçek yaparsın, değil mi? Bezetirsin, o zaman albenisi ne olur? Daha fazla olur, daha ziyade olur.
Güzelleşir.
Evet.
Hem de adat-ı müstehbedendir.
Şimdi marifette külleşmek güzeldir. İlmi tevhada, ilmi tevhid-i Mevla'da yakin. Allah'ı bilme noktasında senin elinde delil olsa, hüccet olsa, fikir olsa, bu sahada rusuhiyetin olsa bu güzel. Ha. Şimdi ilim ilme kuvvet verir. Şimdi senin altyapın güzel. Değil mi? İşte Risale'den binlerce vahdaniyet delili zihninde, hafızanda mevcut. Ama bu güzelliği güzelleştirecek de bizde nedir? İlmi belagattır. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de feslebi metumer ayeti geçiyor değil mi? Bak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Bak. Çatlatırcasına konuş. Öyle konuş ki muhatabını tuz ve buz et erit. Şimdi sende altyapı var. Marifetullah'ta köheylan gibisin. İlim ilme kuvvet verir. Sende ilmi belaat varsa değil mi? Hakimane, mükemmel, veliyane, fası, tek tek, mukni, muzi ve muhatabın istadına göre konuşursan ve o ilim daha semeradar, daha tatlı, daha leziz, daha mükemmel olur. Bu cihette ilmi belagat, ilmi hakikatine yapmış olur, kuvvet vermiş olur. Evet.
Hem de adat-ı müstemirredendir ki, kitab-ı vahidde ulûm-u kesire tezahüm eder. Zira ulûm birbirine intihaç ve birbirinin eline tutmakla teanuk ve tecavüp ettiklerinden o derecede iştibak hasıl olur ki, bir fende telif olunan bir kitapta o fennin mesaidi, o kitabın muhteviyatına nispeti ancak zekâtı çıkabilir.
Değil mi? Şimdi bu üniversitelerde araştırmalar falan yapıyor ya, bunu çok güzel insan gözüyle görüyormuş gibi. Bakın, şimdi çalıştığın saha, hangi saha olursa olsun, o sahada senin vereceğin net mesaj, hüküm cümlesi, kitabın zekatı kadardır. %2,5 kadardır. Bak, diğeri tahkim değer, aydınlatıcı değer, yol gösterici değer, ve zihne hazırlayıcı değerdir. Mesela sen diyelim kanser üzerine çalıştın. Değil mi? Cilt kanseri. Değil mi? Akciğer kanseri. Mide kanseri. Üzerine çalıştın, araştırma yaptın. Bu kanseri yapan nedir? Mesela şu özelliklerinden dolayı insan vücudu kanser olur. Hüküm bu. Araştırdın, bunu buldun. Ama şimdi bunu bir kitap olarak tıp dünyasına sunacaksın. Bak, şimdi kitaba başlıyorsun. Efendim, kanser hastalığı nedir? Önce bir tarif veriyorsun. İki, tarih boyunca bu hastalık nerede ilk defa çıkmıştır? Mısırlılarda mı, Akatlarda mı, Sümerlerde mi? Millattan kaç sene önce, kaç sene sonra?
Tarih ilminden.
Medet aldım değil mi? Ha? Üçüncüsü, tıp dünyasında kanserle ilgili ilk çalışmaları kim yapmış? Yani bu işin ustası, ekmeli kim? Ta faraza efendim filan filozof zamanından başlamış, bugüne gelmiş. Peki şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bu hastalıktan ölen insanların sayısı kaç?
İstatistik.
Peki bu hastalık en çok dünyanın hangi yerinde rastlanıyor? Ha. O rastlanan yerin ekolojik olarak özelliğine, radyasyon değerine, güneşin ışığının dik ve geliş özelliğine. Değil mi? Orada Çernobil patlamış mı, patlamamış mı? Bak, bunu yazıyor. Peki bu konuda efendim, Türkiye'de yapılan çalışmalar ne? Bak, sonra elhasıl diyor, efendim, bu hastalığın araştırmasında netice bu bulunmuştur. Vesselam.
Yorumunu yapıyor.
Hepsini yorum yapıyor. Ondan sonra da neticeyi söylüyor. Yani usta çok hakimane söylüyor. Yani bir adamın yazmış olduğu eserde o ilmin sureti hakikiyesi, yani o ilim ile ortaya çıkan hükmiyeti kaleme alsan %2,5'u, 1/40 kadardır. Diğerleri tahkim değer. Her şey de öyle. Yani adam mesela burada ev yapmış, burayı satacak. Niye burada ev yapıyoruz? Buranın havası güzel. Ay dost. Başka? 365 günü güneş alıyor. Güneşi güzel. Başka? Altyapısı mükemmel. Başka? Şehirleşme yok. Başka? Anadolu'nun havasını burada görürsün. Avrupa değil. Başka? Dershanesi var. Başka güzel insanlardan bir araya gelmiş. Bak başka. Ya kardeş sen söyle, sen ne yapıyorsun? Ben bu apartmanı satacağım. Amaç bu. %2,5 diğerlerine tahkim değer. Coğrafyadan, sosyolojiden, edebiyattan, insanların iç dünyasından, maneviyatından bak. Her şeyde bu yani bir nevi kanun mu? Evet, kanun mu yani? Ama dikkat edin, o 2,5'a medar esas üzerine sen hayatını tahkim etmemiş isen, o diğer bilgiler ne kadar mükemmel olursa olsun, o 2,5'ta eksiklik, nakıslık ve noksanlık varsa, sen o ilmin sureti hakikisi noktasında daha henüz rusuhiyete ve vukufiyete çıkmamışsın denilir. Evet.
Bir de hep o öze, o neticeye akacak şekilde diğer ilimlerden gelen
malumatlar... Tabii, alıp öyle konuşacağız. O neticeye götüreceğiz. Evet. Evet.
Evet. Bu sırdan gaflet iledir ki, bir şeriat veya bir tefsir kitabında istidraden derc olunmuş bir meseleye gören bir zahirperest veya mugalatacı bir adam der ki, şeriat ve tefsir böyle der.
Şimdi yani o ilmin esasatını bilmediği için, o sahaya vukufiyet olmadığı için o zannediyor ki tefsir kitabındaki yazılan her şey
tefsirdendir.
Hepsinin bilinmesi zaruridir, elzemdir. Hepsine de itaat ve inkiyat lazımdır diye düşünüyor. Avandan ise diyor bu iş böyledir, bu işi böyle yapacaksın. Sen onun dediğini yapmazsan o belki seni daire-i İslam'dan harice çıkartıyor. Ehli ifrat böyle. Ehli tefrit, din düşmanı da bakıyor. Orada hikmet ve hakikate mutabak olmayan bir özelliği gördüğü zaman o zaman da diyor ki bak işte haşa sizin dininiz yanlış. Ben bundan 15-20 sene önceydi falan bir tefsir kitabına baktım. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ Bu ayete baktım. Bir tefsir, Arapça. Evet, muteber de bir tefsir. Orada diyor ki, kamer diyor, dünyadan 100 kat daha büyüktür. Yanlış, ya 10 kat, şimdi unuttum yanın olmasın. Kamer diyor, dünyadan 10 kat veya 100 kat daha büyüktür. Şöyle bakınca durdum, Allah Allah ya. Bir coğrafya diyor ki, ya, kamer dünyanın yanında sinek gibi. Bu da ne diyor?
Daha büyük.
Daha büyük. 10 kat daha büyük. Ha, bak. Şimdi bunu okuyanın dinde zafiyeti varsa, itikadı da zayıf ise, itikadı zayıf ise, o zaman bak, işte Müslümanlar, coğrafyanın apaçık ifade ettiği meseleyi dahi saptırmıştır. Bak bunların dini, haşa batıl ve yanlış. Ha, coğrafyadan ilim ilme kuvvet verir, coğrafyadan tatbiki ilimlerden de haberi yoksa, ya ne demişse doğrudur. Coğrafya yanlış söylüyor. O da ne yaptı? İfrata gitti. O da seni batıla zorlamış oldu. Evet.
Eğer dost olsa diyecek, bunu kabul etmeyen Müslüman değildir. Evet. Şayet düşman olsa o bahaneyle der, şeriat veya tefsir haşa yanlış.
Haşa. Evet.
Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır. Tefsir ve şeriatta te'lif olunan kitap yine başkadır. Zira kitap daha geniştir. O dükkanda cevherden başka kıymetsiz şeyler dahi bulunur.
Bulunur.
Eğer bunu fehmedebildin, hayse beyseden kurtulacaksın.
İşte o öyle midir, böyle midir, şöyle midir demekten ne yaparsın? Kurtulmuş olursun. Evet.
Falan büyük müfessir ya şöyle demiş kitabında o zaman o muteber değildir diye evet. Komple tamam, şey yapmaktan da kurtulur. Dikkat et! Nasıl ki bir evin levazımı mütenevviası yalnız bir sanatkardan alınmaz. Belki her bir hacette o sanatta mütehassıs olana müracaat etmek gerektir.
Evet.
Öyle de.
Yani bu da bir kaide değil mi? Yani şimdi yeni bir ev kuruyorsun. Koltuk alacaksın. Tamam, koltuk takımı alacaksın. Mobilyacıya gidersin. Bir de halı alacaksın. Saat alacaksın. Perde alacaksın. Renkli cam kullanacaksın. Yere efendim mermer döşeyeceksin. Kapılarını şöyle yapacaksın. Bacasını böyle yapacaksın. Mutfağı şöyle tanzim edeceksin. İçinde çayı da hazırlayacaksın. Hazırladın mı çayı? Çayı da demleyeceksin. Bak, bütün bunların levazımatı bir dükkandan alınır mı? Alınmaz.
Ayrı, ayrı,
ayrı ayrı her sanatın da uzmanından. Ya yani o işin en kemalini. Şurada dünyanın en güzel köşkünü, en güzel sarayını ve o sarayı iç mimari itibariyle en mükemmel tezin etmek, taltif etmek istiyorum derse gider bir normal alışveriş merkezinden doldurur alırsın, belki ucuz alırsın ama gelip yerli yerine yerleştiremezsin. O da tenasüp, zarafet, estetik noktasından hatundan kuvvetli bir fırça yersin. Bu ne biçim perde? Bak, bu ne biçim halı? Bu ne biçim ev? Bu ne biçim nizam? Bu ne biçim intizam? Fazla gitmiyor yok.
Öyle de saadet saray-ı kemalatta o kanuna tatbik hareket etmek gerektir.
Evet.
Acaba görülmüyor mu ki birinin saati kırılsa, terziye saatimi dik dese yuhadan başka cevap var mıdır?
Bak şimdi saadet saray-ı kemalat sarayının istikbala matuf İslam hayatın intişarında, imsatında, hayata hükmetmesinde, evinde, alemde intişarını, mükemmel yaşanmasını istiyor isen, aynı evi düzerken her işin uzmanına müracaat edip en güzeli araştırdığın gibi dinine medar, İslamiyet'in intişar ve inkişafı ile ilgili sana, ailene, cemiyete, evladına, çoluk çocuğuna ne lazımsa o lazım bilgileri de o sahanın uzmanlarından, mütehassıslarından, en ileri olanlardan almak lazım ki hayat tenasüple saadete medar olsun. Kemala doğru gitsin. Kamil insanların dünyası fetva değildir. Fazilettir. Kemala talip olmaktır. Fetva insanın mükellefiyetten kurtuluyor. Tabiri caizse yani eğitim öğretim noktasından bakınca fetva 50 puan gibidir yani. Öğrenci 50 puanı aldı mı sınıftan geçti. Ama 50 puan yeterli ve kıvam puan mıdır? Hayır. 60 var, 70 var, 80 var, 90 var, 100'e doğru çık. Takva var, bir de vera var. İttika var. Esasat-ı diniyede, hakkat-ı Kur'aniyede tek takvanın ilerisine doğru gitmek. Kemalat arşına medar çıtayı ne yapmak lazım? Aslında yükseltmek lazım. Kemalat-ı külliye-i kamileye fetvadan ziyade takva, ittika ile gidilir. Bu nokta ihmal edilmemesi gerektir, evet.
İşaret, bu mukaddemenin üssül esası budur ki, Sani Zülcelal'in hilkat-ı alemde cari ve taksimül amal kaidesinden akan kanunu tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken itaat tamam edilmemiştir.
Bak bir de oku, oku.
Sani Zülcelal'in hilkat-ı alemde cari ve taksimül amal kaidesinden akan
taksimül amal, bak Allah'ın fıtratta vaz ettiği kanun taksimül amal, yani bu ne demek? İş bölümü. İhtisaslaşma. Evet. Oku.
Kanunu tekemmül ve terakkide mündemiş olan.
Bak şimdi kanunu tekemmül, kanunu terakki için ne lazım?
İş bölümü.
İş bölümü ihtisaslaşma lazım. Bakın şimdi diyelim bir adam Milli Eğitim Bakanı, tamam bakan. Şimdi beyanat verse ki efendim Türkiye'nin her şehrinde tıp fakültesini açacağız, tamam. Günde demeyeyim de senede 100.000 tane doktor yetiştireceksin. Efendim. 3 sene içerisinde Türkiye'de her 3 kişiye bir tane doktor düşecek. Ne doktoru? Pratiksiyen. Şimdi hakikaten bakanlık gayret gösterdi. 3 sene içerisinde Türkiye'de 1 milyon doktor. Ne doktoru? Pratiksiyen. Şimdi pratiksiyen kim? Söyleyeyim mi? Her şeyi bilir, hiçbir şeyden anlamaz. Yani zihne yaklaşmak için konuşalım. Her şeyi bilir, hiçbir şeyden anlamaz. Şimdi Türkiye'de 100.000 tane pratiksiyen doktor var. Şimdi bu doktorlar Türkiye'nin tıp problemini çözmeye katkısı var mı? Katkısı yok. Niye? Gözden ameliyat olacak pratiksiyen. Gözden anlamıyor. Öbürü beyinden ameliyat olacak. Beyin cerrahı yok. Öbürü milletin ümmeti ekserisi kalpten gidiyor. Adamın hiç kalple ilgili altyapısı yok. Kalp mütehassısı değil. Öbürü tıpta aşağı yukarı 80-90 tane ne var? Ne? Uzmanlık sahası var. Hepsini pratisyenlerin insafına bırakırsan sen tıp ilmine fayda sağlamazsın. Sünnetullah kanunu, uzmanlık. Uzmanlık sahası İslam dininde farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye. Yani ümmetin ihtiyacına cevap verecek kadar doktor farz-ı kifayedir. Mühendis, ebe, sağ yani bütün böyle hakiki ve hayatın tedbirine lazım olan sağlar için bunlar esas. Uzmanlaşma. Bak sadece şey yapsan efendim, sağlık memuru yetiştirsen olur mu? Olmaz. Evet, oku.
Kanunu tekemmül ve terakkide mündemiş olan rıza ve işaretinin imtisali farz iken, hı, itaat tamam edilmemiştir. Hı. Şöyle, kaide-i taksimul amali muktezi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müyulatla şeriat-ı hılkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan
farz-ül kifayesi hükmünde olan
fünun ve sanayinin edasına
fenler ve sanayiler farz-ı kifayedir. Ümmetin ihtiyacına cevap verecek kadar o sahada uzman yetiştirmek farz-ı kifayedir. Yetiştirilmezse bütün ümmet manen ne olur? Mesul olur. Evet.
Sanayin edasına bir emri manevi vermişken, suistimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki, bu hırs-ı kazip ve şu re'si riya olan meylü tefevvuk ile zayi edip söndürdük.
Bak, yani niye, bir de oku, nasıl söndürdük?
Suistimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki.
Şevki. Bak. Halbuki bak yani bu adamın o sahada istidadı var, kabiliyeti var. O şevki söndürmeden. Ya. İslamiyet bakın. İki şeye ölçü koymamış. Bak. Biri ilimde ölçü yok. Son nefese kadar. Okudum, bitirdim, tamam, tamam yok. Doğuştan ta mezara kadar ilim. Ben tamam bu ilmi bitirdim, hallettim, tamam diyemezsin. Son nefese kadar ilim. İlimde kayıt yok. İki, meşru kazançta helal olmak kaydıyla kayıt yok. Helal olmak kaydıyla bir günde trilyon kazanabilirsen kazan. Allah'ın var'a geçsin. Helal kaydıyla. Bakın. Şimdi bir insanın istidadı var mı? Var. Kabiliyeti var mı? Var. Ha, o sahaya meyletmiş mi? Onun şevkini kırmayacaksın. Şevki öldürdük. Devam et.
bu hırz-ı kazip ve şure-i riya olan meylü tefevvuk ile zayi edip
ha, bir de öldürdük. Bir de üstünlük meyli. Değil mi? O da rekabet.
Bu sahada ben
önünü kesiyor. Bir numara benim.
Gelişmesini istemiyor başka.
Kesiyor, önünü kesiyor. Veya engelliyor, bırakmıyor. Ya şimdi bak şunlar şimdi tıpta bu şeyler elektronik artık robot devri başlıyor değil mi? Peki 5-10 sene sonra artık doktorlar ameliyat yapmayacak, onun yerine ne yapacaklar? Robotlar ameliyat yapacaklar. Robot da. Adam şimdi robot da şey diyor, bak içeriye giriyor, kansız ameliyat diyorlar. Robot da ameliyat yapıyor. Fevkalade bu robot teknolojisi gittikçe genişliyor. Şimdi adam diyelim kürsüde profesör, ya rektör diyor ki şunları gönderelim Amerika'ya, şu robot tekniğini şey etsinler. Evet. Öğrenip gelsinler. Bak, üstünlük meyli. Ya bunlar, ben geldim 60 yaşıma, ben robotta ameliyat yapmadım. Bunlar 4 sene sonra gelirlerse bunlar hepsi bana ne kesilir?
Gölgede bırakır.
Ha, hepsi bana ne kesilir?
Hoca.
Hoca kesilir. Ben de robottan anlamıyorum, benim makamım sarsılır. Bana tahakküm ederler. Ha? Benim yerime geçerler. Benim burada itibarım kaybolur ve gider. Evet. Bak, iki, biri şevki söndürmek, biri de o ekabirlik, enaniyet ve gururdan dolayı önünü tıkanmak ve kapatmak. Bu ihtisaslının önünde iki dehşetli engel.
O birinci de hırs dediği şey.
Nasıl?
Hırs-ı kâzip.
Yani her şeyi ben yapacağım.
O da var içinde. İşte o ben yapacağım ya, kimse benim üstüme çıkmasın. O kendi maharetinin fevkinde bir mahareti istemiyor. Onu engelliyor. Yani gel, tamam çalış ama sakın beni geçme. Orada sıkıntı oluyor. Bu sıkıntı dini hizmetlerde de olmaz mı? Ha? Olur olur. Bal gibi olur. Demek bir insanın bir sahi istadı varsa o istadın önünü kesmemek. Şevkemeder onu o kulvara müşevik olmak. Bir de müstebit manasındaki üstünlük fikrini ihsas edecek şekilde ona tahakküm etmemek, onun önünü kesmemek. Evet. Orayı bir de oku.
Evet. Kaide-i taksimül amali muktazi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müyulatla şeriat-ı hilkatin farz-ül kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayin edasına bir emri manevi vermişken suistimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırs-ı kâzip ve şu re'si riya olan meylü tefevvuk ile zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzeb olduk. Yani
işte aynı. Dünya cehennemi. Aynı. Sünnetullah kanunu. İsyan eden cehenneme müstahak olur. Batı niye ileri gitti? İslam dünyası niye geride kaldı? İşte bunun da cevabıdır bir cihette yani. İnsanlardaki o meyil ve istadı şevkle uyandırıp kanala sokmak, bir de tahakkümle, enaniyetle, hazımsızlıkla, rekabetle onun da önünü kesmesek, o istat ve kabiliyetlerin intişarı hem ümmetin, hem hayatın, hem cemiyetin tasih ve teklimine kuvvet verecek. Ona zemin hazırlamadığımız için onun isyanın cezasını yani cehenneme, dünya cehennemine girdik. Mecaz manası burada. Yani o şeriat-ı fıtriyenin istediği o manaya tam hizmet edemediğimiz için o manaya muhalefetin fiili tokatını yedik ve şu anda da dünyada yiyoruz yani.
Bu azaptan bizi kurtaracak taksimul amal kanunuyla amel etmektir.
Bu oku.
Bu azaptan bizi kurtaracak taksimul amal kanunuyla amel etmektir.
Taksimul amal. İş bölümü, ihtisaslaşma. Şimdi ihtisaslaşma, bakın şimdi bütün dünyanın gündeminde. Uzmanlık. Amerika'dan bir biyokimya profesörü, çok dünya çapında bir profesör üniversiteye gelmişti. Bak. Dünya çapında bir profesör. Adam 40 senedir hücre üzerine çalışıyormuş. 40 yıl. Yani hücreyi şöyle bir dikdörtgen gibi kabul ederim kaba. Şu bu dikdörtgenin üstünde bir kanal var. Yani şöyle diyelim. Çok kaba olarak. Şimdi şunu hücre kabul edin. Şu çizgi var ya. Hücrenin bu üstünde şöyle bir kanal var. Adam 40 seneden beri hücrenin üzerindeki bu kanal üzerine çalışmış. Dünya çapında bu sahada bir numaralı uzman. Şimdi bizdeki profesörlerden, biyokimya profesörlerden birisi parmak kaldırmış. Demiş ki, hocam şu kanalla ilgili çok hakimane güzel şeyler dinledik, istifade ettik. Ama onun simetri olarak tam altında, bir kanal da burada var ya, bak bunu da kanal kabul et. Bir kanal burada var, bir de simetri burada. Bir de demiş, şu alttaki kanal hakkında bize bilgi verir misiniz? Profesör. Kaşlarımız çatmış, böyle ciddileşmiş. Özür dilerim. O alttaki kanal benim uzmanlık saham değil.
Başkasının kanalına girmiyorum.
Ya bak. Şimdi bizde başka olsaydı...
Hepsinden bilgi verirdik. Ya.
Amerika'dan... Bunu anlatıp dersi bitsem haftaya devam ederiz inşallah. Amerika'dan bir gazeteci İngiltere'ye uğruyor, İngiltere'den Türkiye'ye geliyor. İngiltere'de büroda çalışan bir iş adamının hizmetçisi, müstahdem. Müstahdemle bir şey yapıyor, anket yapıyor. Müstahdeme soruyor ki, senin bu bürodaki görevin ne? O da anlatıyor, işte sabah 7'de gelirim efendim. Patronun onlar şey içiyor ya, pipo. Piposunu temizlerim onlar, İngilizler ağzına kadar piposunu temizlerim. Sıcak suyu, kahvesini hazırlarım, masayı silerim, tanzim ederim, tertip ederim. Yapacağı işi sistematik olarak sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. İkinci soru müstahdeme. İngiltere'de başbakan olsaydınız ne yapardınız? Adam diyor ki, özür dilerim. Bu soruyu öyle ilk defa muhatap oluyorum. Hiçbir cevap vermeyeceğim. Hiç düşünmemiştim. Tamam diyor. Anketi bitiriyor. Geliyor Türkiye'ye. Bir iş adamının müstahdemi çağırıyor. Gel bakalım senin işin ne? Adam safsaklıyor işte. Şöyle yaparım, böyle yaparım, her şey. Doğru dürüst ne yapacağını bilmiyor. Nasıl yapacağını da bilmiyor. Bakın hadis-i şerif var. Peygamberimiz buyuruyor ki, Allah işini güzel yapanı sever. Hadis. Allah işini güzel yapanı sever. Şimdi gazeteci bakıyor, bu adamın doğru dürüst iş tanzimi yok, iş çizelgesi yok. Ne iş yapacağını da bilmiyor. Sallan seyir. İkinci soru. Türkiye'de başbakan olsaydınız ne yapardın? Başlıyor. Milli eğitimden, hazineden, ekonomiden, tarımdan, ticaretten, dünya siyasetinden. Gazeteci diyor ki, şimdi anladım sizin niçin geri kaldığınızı.
Bir yetenek var galiba ama mecrasını bulamıyor.
Çaresi diyor, kendi sahasında uzmanlaşmak. Problemler nasıl çözülür? Kendi sahanda uzmanlaşacaksın. Bak dün gece okuduk değil mi? Küçük dairede
büyük
vazife var. Büyük dairede küçük vazife var. Arasına. Ve çoğu da sana tereddüt etmiyor yani. Şimdi evet dünya siyaseti için sana danışıyorlar mı?
Ha?
Senden fikir arıyorlar mı? Seni çağırıyorlar mı? Zenginin serveti zigürtün çenesini yorarmış. Vesselam. Her şeyde ihtisaslaşma var. Sen istat ve kabiliyetine göre senin istadın içerisinde hangi hizmeti daha nafi, daha kısa, daha semeradar, daha keskin, daha halis, daha müstakim, daha mükemmel yapılacak istat varsa sen birinci derecede ona ağırlık vereceksin. Aynı ilim ilme kuvvet verir. Diğer sahalarda da o sahalar da bu hizmetin üzerine inşa olacak. Yani açık konuşayım. Sen 4-6 yaş grubuyla aynı anda ben hem 4-6 yaş grubuyla meşgul olacağım, hem 7-11 yaş grubuyla meşgul olacağım, hem üniversite gençleriyle meşgul olacağım, hem liselilerle meşgul olacağım, hem tüccarlarla, hem akademisyenlerle, hem Türkiye ile, hem dünya ile. Kusura bakma. Sen hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun. Sen istat ve kabiliyetine medar. Küçük daire insanın kendi dairesidir. Kalp dairesi, iman dairesi, itikat dairesi. İhlası esas tut. Kulluğa medar, vasıf ve sıfatların noktasında kemala doğru tırman ve yaşına, başına, pozisyonuna, hizmetteki bulunma koordinatlarına göre senin fıtratına şevke medar, o işi yapma kapasitesi itibariyle istadın hangi manaya yol veriyorsa ona birinci derecede kuvvet vermek gerektir. Külliyat için de şimdi tabii külliyat içinde şöyle iman bir küldür. Tefrik kabul etmez. Değil mi? Yani bir insan Allah'a inansa, kitaplara inanmasa Müslüman değildir. Kitaplara inansa, peygambere inanmasa, ahirete inanmasa, kadere iman bir küldür. Dolayısıyla Risale-i Nur erkan-ı imanenin rusuhiyetine kuvvet vermiş olduğu için zaten mesela şimdi üstad mesela sözler diyor. Bakın şimdi sözlerin telifine bakın. Bak. Sözlerde erkan-ı imanenin hemen hepsi var. Değil mi? Bak. Sözlerde 10. söz, ahirete inan. 25. söz, Kur'an'ın icazı. 26. söz, kader. 29. söz, melekler. 30. söz, 31, 32, 33, tevhid hakikatları. Bak, öyle değil mi? Yani Risalet-i Ahmediye, 19. söz. Yani mesela bir sözleri okuduğun zaman, erkan-ı imaniyenin bütün tabakatlarında Resuliyete çıkmış oluyoruz. Heh. Bu böyle. Yani külliyatı okuduğumuz zaman külliyat böyle Kur'an'dan telemmü etmiş olduğu için birinci derece imanın tahkimine medar esasatlarla beraber hem hayatın tanzimine medar düsturları da ihtiva etmiş olduğu için külliyat bir bütündür. Bütün külliyatı istat ve kabiliyetin çerçevesi içerisinde tedviren dönerek ve döndürerek okursak o inkişaf ve intişar, yani tabii imandaki inkişafın da meratibi var. Şimdi kemalat-ı külliye-i kamile Üstad Hazretleri diyor ya, mesela bazı tarikatlar, İslam tarihinde bir kısım insanlar gelmiş ki, mesela zikirde çok ileri gitmişler. Zikirde büyümüş ama fikirde tüfeğli kalmışlar. Mesela kader bahsinde, haşir bahsinde istatlar inkişaf etmemiş. Erkan-ı imaniye külli manada onlarda inkişaf etmemiş. Şimdi sahanları okuduğumuz zaman, hepsini okuduğumuz zaman külli manada inkişaf oluyor. Akıl, kalp, ruh, kuvvetlerin bileşkeni, akıl, kalp, ruh, sır ve ah hepsi inkişaf ediyor. Sanur aklı ikna, kalbi işbe etmiş olduğu için külliyatı bu cihette tedbir edeceğiz, okuyacağız. Ama külliyattaki hakikatların muhataplara yönlendirilmesi noktasında senin istadın en ziyade hangi noktada açılıyorsa oraya biraz daha kuvvet gerektir. Ama tabii burada şöyle bir nokta var. Tabii hizmette rusuhiyet arttıkça, hizmette yoğunluk, iktidar, mükellefiyet ziyadeleştikçe insanın istatlarının açılım sahası da tebellir eder, kendini gösterir. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bir adam askere gitmiş, daha er. Daha yeni acemi asker. Şimdi acemi askerin hiçbir istatı açılmamış. O biraz talim görecek, tedris görecek, o cepheden o cepheye sürünecek, askerlikte pişecek, piştikten sonra da kumandan onu der ki, ya sen tankçı mısın, efendim, topçu musun, piyade misin, neysin, Rambo musun, ne diyorlar efendim, komando musun, nasıl nefersin, o istadın açılımı zaten kendini gösterir. Yani şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki bir adam, bir kardeşimizi sanruhu yeni tanıdı. 3 aylık, 2-3 seneden beri sanruhu okuyor. Onda istatlar bu manada, kemal manada açılmış değildir. Daha orada biraz daha zaman içerisinde pişmesi lazım. O pişme içerisinde de istat kendini gösterir yani. Hangi sahada daha etkili olabilecek? Sen de aynı spordaki gibi kalada, kala gibi duruyorsan kalada dur. Medrese dur. Dışarı çıkıp afakta boğulacaksan biraz geride oyna. Ne? Taktik. Bunları zaman içerisinde insan inşallah öğrenmiş ve talim etmiş oluyor. Burada kalalım. El-Fatiha.